Ayrım 2.
Ada değil, sanki bir cennetti burası. Yemyeşil ağaçlar, berrak sular, kuşlar, çiçekler, birbirinden güzel canlılar yaşardı ormanda. İçlerinde birisi vardı ki oldukça değişikti. Keskin dişleri vardı, güçlü pençesi. Çok çevikti, kaplandı bu. Gücü sayesinde ormanın kralı olmuştu. Suçluları hemen cezalandırırdı. Haksızlığı önlerdi, yoksullara yardım ederdi. Hayvanlar onu hem seviyorlar hem de korkuyorlardı. Kaplanın mini minnacık bir de yavrusu vardı. Gözü gibi koruyordu onu. Ormanın yönetimini ölünce ona bırakacaktı. Yönetime ilişkin bilgilerle donatmıştı onu. Haklıyla haksızı nasıl ayırt edeceğini öğretmişti. Suçlunun nasıl belirleneceğini, nasıl cezalandırılacağını, haklıya hakkının ne şekilde verileceğini, toplum yararına çalışanın hangi biçimde ödüllendirileceğini. Her ölümlü gibi kaplan da göçüp gitti bu dünyadan. Yavru henüz büyümemişti. Babası sağlığında onu ormanın yönetimine getirmemişti. Bu durum ormanda karışıklığa yol açtı. Vahşi hayvanlar birbirine girdiler. Herkes liderlik peşindeydi. Büyük kavgalar oldu. Birçok hayvan birbirini hırpaladı. Bazıları öldü. Sonuçta galip çıkan aslan oldu. Dev pençeleriyle herkese korku verdi. Hiç kimse karşısına çıkamadı. Yavru kaplan çaresizdi. Bir süre ortalıkta görünmedi. Kimsenin olmadığı ıssız yerlerde gezindi. Epey bir boş zaman serseri gibi dolaştı. Sonunda pençesi kuvvetlenmişti. Oldukça güçlenmiş, dişleri de keskinleşmişti. Gitti, yaşlı kaplanlara danıştı. Aslana karşı bir harekete girişmek istiyordu. Yaşlılar deneyimlerini anlattılar. Onu yüreklendirdiler. Fakat herhangi bir eyleme giriştiğinde onu destekleyemeyeceklerini söylediler. Yavru kaplan aslana bizzat kendisi gitti. Aslan iyi kalpliydi. Kaplanı sarayına aldı, yakınında bir görev verdi. Her defasında ona güvendiğini belirtiyordu. Günler böyle geçip giderken ilginç bir olay oldu. Hava sıcak mı sıcaktı, bunalmıştı herkes. Uzak bir yerde görülmesi gereken bir iş çıktı. Aslan sarayda düşünceli düşünceli geziniyordu. Bu görevi kime verebilirim? Kim bunun üstesinden gelebilir diye koşturuyordu. Kaplan içeri girdi. Sizi bu düşünceye düşüren nedir diye sordu. Arslan, hava çok sıcak olduğu için kimse görev istemiyor, dedi. Kaplan, havanın sıcak olması göreve koşmaya engel değildir, dedi. İzniniz olursa bu işe ben gitmek istiyorum. Arslan çok şaşırdı. Nasıl olur, diye düşündü. Kimse gitmek istemezken, gerçi kaplana güveniyordu. Onun bu işi başaracağına da inanıyordu. Beni çok sevindirdi, dedi. Kaplan hemen davrandı. Yanına birkaç asker de alarak yola çıktı. Havada ateş sıcaklığı vardı. Güneş yeryüzünü ateş yalımı gibi yakıyordu. Epey yol aldılar. Artık yürümek imkansızlaşmıştı. Kaplanın yanındakiler daha fazla dayanamayacaklarını söylediler. Biri atıldı. Şurada, senin bir yerde dinlensek, dönüp gitsek, arslanın ne haberi olacak diyecek oldu. Kaplan kestirip attı. Sizler dayanamıyorsanız geri dönün. Ben tek başıma devam ederim. Padişahımızın bize güvendiğini biliyorsunuz. Bu güvene layık olmalıyım. Kaplanın bu sözleri arslanın kulağına gitti. Sevincine diyecek yoktu. Kaplana o olaydan sonra önemli görevler verdi. En yakınını aldı. Hayatı boyunca çok güvendi. Padişah Devşelem hikayeyi burada bitirdi. Vezirlerine Serendip'e gitme niyetinde olduğunu açıkladı. Yaşlı bilgenin söylediği hikayeleri öğrenmek istiyordu. Ben, dedi, geziden kaçarsam bilgiden yoksun kalırım. İnsanı doğru yola ulaştıran bilgi, hikmettir. Hikmet ise Serendip'e gitmeme bağlı. Vasiyetlerin anlamını ancak bu şekilde çözebilirim. Vezirler padişahın düşüncesinde kararlı olduğunu anlamışlardı. Yol hazırlığı başladı. Padişah Devşelem vezirlere ülke yönetimiyle ilgili bazı emirler verdi. Gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Devşelem Şah yanındakilerle birlikte yola çıktı. Bazen karadan, bazen denizden gitti. Günlerce, aylarca yol aldı. Dağ dağ kavuştu, düz düze uzandı. Çok ülkeler geçildi, çok iklimler aşıldı. Devşelem Şah gördüğü her yerden ilginç bilgiler edindi. Çok dersler aldı. Yoruldukça dinleniyordu. Gördüğü güzel manzaralar yorgunluğunu alıyordu. Dinlenerek tekrar yola koyuldu, tekrar dağlar aşıldı. Ovalara düşüldü, denizler geçildi. Sonunda Serendip Adası'na vardılar. Adanın ortasında yüce bir dağ yükseliyordu. Serendip Dağı. Dağın eteğinde bayındır şehirler kuruluydu. Depşelem Şah kentlerde gezindi bir süre. Çevreyi seyretti. Şimdiye dek bilmediği şeyler öğrendi. Görmediği şeyler gördü. Bilgisini, görgüsünü daha da artırdı. Aradan birkaç gün geçmişti. Padişah yanına birkaç adamını alarak dağa gitti. Dağın eteğinde bir mağara vardı. Burası ünlü düşünür Beydeba'nın eviydi. Beydeba, hikmet bilgisinin önemli bir bilginiydi. Birçok ilimde uzmandı. Düşünce alanında tartışmasız büyük bir düşünürdü. Padişah tıpkı bir hükümdarın huzuruna gidiyormuş gibi izin isteyerek yanına gitti Beydeba'nın. Hazineden çıkan vasiyetten söz etti. Vasiyette sözü geçen düşünceleri yorumlar mısınız diye ricada bulundu. Beydeba uzun ve yorucu bir yolculuktan gelmiş olan padişaha baktı bir süre. Bilgi aşkıyla yanıp tutuşan adama gülümsedi. Acele etme sultanım dedi. Günlerce mağarada kaldılar. Beydeba padişahın isteğini yerine getirecekti. Günler süren söyleşmeden hikmet dolu bir kitap çıktı ortaya. Kilili ve Dimli. Birinci bölüm. Hayalimizin taçlandığı gökyüzü. Padişahların fitnecilerin sözlerine kulak asmamaları hakkındaydı. Padişah Depşelem bu sözün anlamını sordu. Düşünür Beydeba bunu bir öyküyle açıkladı. Arslan, öküz ve çakal. Her türlü aşağılama ve kendini büyük görme somut alemin depremidir. Vaktin birinde oldukça çalışkan bir tüccar vardı. Kazanç sağlamak için gezmediği ülke kalmamıştı. Pek çok işe girmişti, çok yorulmuştu. Günlerce uykusuz kalmış, aç yatmıştı. Daha çok kazanmak için ne gerekirse yapmıştı. Aradan yıllar geçti, tüccar çok zengin oldu. Serveti padişahların hazinesinden daha çoktu. İki de oğlu vardı. Onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyordu. Bu uğurda elinden geleni esirgeyemiyordu. Ne gerekirse yapıyordu. Gel zaman git zaman tüccar yaşlandı, saçı sakalı ağırdı, beli büküldü. Çocuklarının durumu değişmişti. Har vurup harman savuruyorlardı. Bolluk içinde yaşıyorlardı. Geleceği düşünmeden ellerine geçeni harcıyorlardı. Eğlenceler düzenliyorlar, israf içinde yüzüyorlardı. Tüccar çocuklarının durumuna çok üzüldü. Bu gidişle bir ömür boyu elde ettiği serveti bir anda tükenecekti. Çocuklarına bir ders vermek istedi. Onları yanına çağırdı. Servetin önemini anlattı. Oğullarım, dedi. İnsanlar için servetin üç anlamı vardır. Birincisi, dünyada rahat etmek. Güçlü bir hazineye sahip olmakla sağlanabilir bu. İkincisi, ün sahibi olmak. Bunu da ancak mal sağlayabilir. Üçüncüsü, dünyayı ahiret tarlası bilmek. Dünyada öte dünya için çalışmanın bir yolu da mal ve mülkten geçer. Zengin insanlar dünyada inançlar için eserler yaptırırlar. Bu da onların öte dünyasını aydınlatır. İşte servet bu denli önemlidir. Malı mülkü kazanmak zordur. Böylesine güç elde ettiğimiz bir şeyi kolay harcamak doğru mudur? Sizin bu durumunuz beni çok üzüyor. Siz hazır serveti rahatça harcıyorsunuz. Yerine yenisini koymuyorsunuz. Çocuklar babalarını dikkatle dinlediler. Büyük oğul söz aldı. Ben, dedi babasına. Senin anlattığını doğru bulmuyorum. Mal mülk insana Allah tarafından verilir. Eğer Yüce Allah onu vermezse insanın yapabileceği bir şey yoktur. Bu konuda bir hikaye biliyorum. Tüccar büyük oğluna bu hikayeyi anlatmasını söyledi. Büyük oğul iki şehzade hikayesini anlatmaya başladı. İki şehzade. Halep'te bir zamanlar bir padişah yaşardı. İki de oğlu vardı. Çok zengindi. Büyük bir hazineye sahipti. Servetinin geleceği konusunda kuşkuluydu. Oğullarına güvenmiyordu. Bir çare aramaya başladı. Halep'te yaşayan oldukça dindar bir dervişle anlaştı. Bütün hazinesini sarayda bir mahzene gömdürdüğünü söyledi. Gerçekte bu doğru değildi. Çocuklarına, ''İşte hazinen burada.'' dedi. ''Ben öldükten sonra gerektiğinde bu mahzeni açarsınız. Ülkenin paraya ihtiyacı olursa buradan karşılarsınız.'' Hazineyi geceleri dervişin bulunduğu yere taşıdılar. Derin bir kuyu kazdılar. Bütün parayı, mücevheri buraya gömdüler. Padişah öldükten sonra derviş koruyacaktı hazineyi. İleride ancak devlet için harcanacaktı. Bir de şehzadeler güç durumda kaldıklarında. Aradan yıllar geçti. Padişah bu dünyadan göçüp gitti. Ardından derviş de ölmesin mi? Hazinenin yerini kimse bilmiyordu. Çok geçmeden şehzadeler kavgaya başladılar. Birbirlerine girdiler, kıyasıya dövüştüler. Şehzadelerden biri diğerini yendi. tahta geçti. Hazineye el sürmedi. Gerektiğinde açacaktı. Tahta geçen şehzade görkemli bir yaşayış içindeydi. Diğeri tacı tahtı terk etti. Sadece ahiret için çalışma düşüncesiyle kenara çekildi. Aklına o dindar adamın evine gitmek geldi. Gitti ve orada yaşamaya başladı. Günlerden bir gün kuyunun suyu çekildi. Şehzade su bulmak için kuyunun dibine indi. Kazması sert bir cisme takıldı. Merak edip baktı ki ne görsün, babasının hazinesi. Çok sevinmişti şehzade. Durumu kimseye duyurmadı. Tahta olan kardeşi kendisini adeta kaybetmişti. Zevk içinde yaşıyordu. Elindeki parayı harcayıp tüketmişti. Ülke yönetimi başıboş kalmıştı. Bunu fırsat bilen komşu ülkenin hükümdarı saldırıya geçti. Şehzade ordu kurmak için babasının hazinesini açtırmak istedi. Aradılar, aradılar. Babasının sözünü ettiği yerde bulamadılar. Hazırlıksız girişilen savaşta şehzade öldürüldü. Saldıran ülkenin padişahı da bir okla vurulup ölmüştü. Bunun üzerine iki taraf anlaşma yoluna gittiler ve bir hükümdar seçmek istediler. Düşündüler, taşındılar. Birçok kimseye sordular, danıştılar. Sonunda diğer şehzadeyi padişah olarak seçtiler. Tüccar oğlunun anlattığı hikayeyi dinledi. Bu hikayede etkileyici bir düşünce yok, dedi. Tüccarın oğlu sustu. Babası haklıydı. Ben de haklıyım, diye geçirdi içinden. Doğrusu baba mı haklıydı, yoksa oğlu mu, kesirmek zordu. Tüccar bunun üzerine Şahin ile Kuzgun arasında geçen bir hikayeyi hatırladı. Onu anlatmaya başladı. Şahin ile Kuzgun. Sevgi sessiz bir kuştur, uçar kalp denizinde. Yıllar, belki yüzyıllar önceydi. Yemyeşil bir orman köyünde garip bir derviş yaşardı. Gece gündüz Allah'a ibadette bulunurdu derviş. Bir parça ekmek bulsa yer, bir yudum su bulsa içerdi. İçinde sonu gelmez istekler yoktu. Bir gün ormana gitmişti. Kalın gövdeli dev ağaçlar, kayaları delmiş incecik kökler, çiçekler, kelebekler, şırıl şırıl kaynayan pınarlar. Bir yandan gizemli güzellikte kendisini yitirerek yürüyor, bir yandan da Allah ne güzel yaratmış diyerek duygularının ayaklandığını hissediyordu. Derken bir şahin gördü. Kalın ağacın gövdesinin çevresinde dönüp duruyordu. Garip sesler çıkarıyordu. Allah Allah, bu hayvanın bir derdi var galiba, diye söylendi. Şahin'in gagasında et parçası vardı. Derviş iyice meraklandı, kenara gizlendi. Şahin'i izlemeye başladı. Çok ilginç, dedi kendi kendine. Acaba ne yapmak istiyor? Şahin bir süre ağacın çevresinde dolandı durdu. Sonunda ağaçtaki yuvaya kondu. O da ne? Derviş baktı yuvada bir kuzgun var. Gözleri görmüyordu kuzgunun. Tüyleri de dökülmüştü. Zavallı kuzgun, diye söylendi derviş. Hayvanın miskin haline çok acımıştı. Şahin yuvaya konar konmaz gagasındaki et parçasını çöplerin üzerine koydu. Kuzgun bağırıyordu. Aceleyle et parçasını daha küçük lokmalara böldü ve teker teker kuzguna yedirmeye başladı. Derviş beyninden vurulmuşa dönmüştü. Nasıl olur? Diyerek şaşkınlığını belirtti. Gözleri görmeyen miskin bir hayvanın yiyeceği bir yırtıcı kuşun eliyle kendisine gönderiliyordu. Ben de oturup beklesem Allah bana yiyecek gönderir diyerek orada beklemeye başladı. Gece oldu. Vakit bir hayli ilerledi. Derviş hala bekliyordu. Sabah oldu. Kuşlar cıvıldaşmaya başladı. Derviş bekliyordu. Ne gelen vardı ne giden. Güneş ışıklarını çekti yeryüzünden. Karanlık bir perde çöktü. Ay ışıldadı. Yıldızlar göğün yüzünü lacivert bir kıra dönüştürdüler. Ay sessizce çekildi neden sonra. Gün tekrar gülümsedi. Aradan kaç gün geçti bilinmez. Biz diyelim 18, siz deyin 20 gün. Derviş beklemekten bıkmıştı. Açlıktan da güçsüz düşmüştü. Aklı başına geldi neden sonra. Çalışmayınca Allah bir şey vermiyor insana, diye düşündü. Neredeyse açlıktan ölecek gibiydi. Kalktı yiyecek aramaya koyuldu. Tüccar öyküyü anlattı. Oğullarına bu hikayeden çıkardığı dersten söz etti. Küçük oğlu çok etkilenmişti. Öğütlerin çok güzel babacığım, dedi. Ancak benim bir sorum daha var. Kazandığımız serveti nasıl koruyacağız? Tüccar küçük oğlunun sorusunu dinledi. Bir süre düşündükten sonra, kazandığımızdan fazla harcamamalıyız, dedi. Doğru, dedi küçük oğlan. Babası devam etti. Elde ettiğimiz serveti iyi korumalıyız. Sermayemizi daima bırakmalıyız. Harcamalarımızı kârımızdan yapmalıyız. Böylece sermayemiz elimizden çıkmaz, dedi küçük oğlan. Elbette, dedi tüccar. Babanın aklına bir hikaye daha geldi. Gereğinden fazla harcayan bir farenin hikayesiydi bu. Anlatayım mı hikayeyi diye sordu tüccar. Çocuklar çok iyi olur dediler. Baba hikayeyi anlatmaya başladı. Yaramaz fare ya da hazıra mal dayanmaz masalı. Bir zamanlar bir köyde tedbirli bir çiftçi yaşardı. Ne olur ne olmaz diyerek ekinin büyük bir kısmını saklamıştı. Bunun için bir ambar yapmıştı. O yılki ekinden buğday, arpa, çavdar gibi ürünün yarısını ambara depolamıştı. Bazen kıtlık olurdu köyde. Çiftçi bunu düşünüp böyle davranmıştı. Ambarın dışarı bakan duvarında delik açılmıştı. Bunu yaramaz fare yapmıştı. Dışarı sürekli tahıl akıyordu. Fare, gökten yağıyor, arkası kesilmez nasıl olsa diyerek har vurup harman savuruyordu. Üstüne üstlük bir de pek çok arkadaşını çağırmıştı buraya. Ortalıkta ne kadar tembel varsa üşüşmüştü ambara. Hemen hepsi tıka basa yiyordu. Gün geldi, şiddetli bir kıtlık çıktı ortaya. Bir tane buğdaya muhtaç oldu insanlar. Sadece köylüler değil, fareler de kıtlığı hissettiler. Bizim çiftçi ambarına gidip baktı. Tahıl bir hayli azalmıştı. Kahrolası fareler diyerek söylendi. Ürünü daha güvenli bir yere taşımaya başladı. Adam taşıya dursun, bizim tembel fare uyuyordu bu sıra. Çiftçi tahılı daha güvenli bir yere taşımıştı bile. Tembel fare hala derin uykudaydı. Çevresindeki çıkarcılar tahılın bittiğini görünce birer birer sıvışmışlardı. Neden sonra fare uyandı. Çevresinde kimse kalmamıştı. Kıtlık herkesi etkiliyordu. Fare yalnız kaldığına çok sevindi. Nasıl olsa benim yiyeceğim var diye düşündü. Çok acıkmıştı. Ambara gitti, deliğe baktı. Eskisi gibi buğday yağmıyordu delikten. Nasıl olur? Bir yanlışlık olmalı diyerek çok kızdı. O kızgınlıkla delikten ambara daldı. Daldı ki ne görsün, bir tek tane bile kalmamış. Az kalsın aklını kaybediyordu. Oracığa yığılıverdi. Kahrolmuştu. Ben mahvoldum, ben mahvoldum diyerek ağlamaya başladı. Aklı başına gelmiş ama iş işten geçmişti. Vaktiyle kendisi herkesi doyururken şimdi herkese muhtaç bir duruma düşmüştü. Açlıktan ölecek gibiydi. Pişmanlık duygusu içini kemiriyordu. Ben ne yaptım diyerek başını taştan taşa vurmaya başladı. Aradan çok geçmedi, müsrif fare ölüp gitti bu dünyada. Tüccar baba hikayeyi burada bitirdi. Çocuklarına çalışmanın önemini anlattı. Kazanmak kadar harcamanın da güç olduğunu öğretti. Oğulları gerekli dersi almıştı. Küçük oğlu, ben de ticaret yapmak istiyorum dedi. Babası mutlulukla karşıladı bu kararını. Elindeki bir çift öküzü oğluna verdi. Küçük oğul öküzleri bineceği arabaya bağladı. Öküzlerden birinin adı Şetrebe, diğerininki Metrebe'ydi. Bu hikayeyi asıl anlatan ünlü filozof Bedeba'ydı. Padişah Depşelebe anlattığı hikayenin içine başka hikayeler karışmıştı. Bedeba Depşelem Şah'a hikayenin devamını anlatmaya başladı. Tüccarın küçük oğlu öküzleri arabaya koştu. Ticaret yapmak üzere yola koyuldu. Gece gündüz demedi, yol aldı. Az gitti, uz gitti. Dere tepe düz gitti. 6 ay kış, bir de güz gitti. Öküzler çok yorulmuşlardı. Şetrebe hastalanmıştı. Yola devam edecek gücü kalmamıştı. Adam Şetrebe'yi bir arkadaşına teslim etti. Arabaya başka bir hayvan bağladı. Şetrebe iyileşince bize yetiştirirsiniz diyerek yola devam etti. Yine az gitti, uz gitti. Lale sümbül biçti. Soğuk sular içti. Çok dağlar aştı, çok ovalar dolaştı. Köyden köye ulaştı. Diğer öküzü de hastalandı. Metrebe de güçsüz düşmüştü. Adam onu da yolda bıraktı. İyileşince yetişir diyerek tekrar yola düştü. Bu arada Şetrebe henüz iyileşmemişti. Yanına bıraktığı arkadaşı da sabırsızlanmıştı. Öküz öldü derim diyerek Şetrebe'yi yalnız başına bırakıp ayrılmıştı yanında. Çok geçmeden Şetrebe iyileşmişti. Kırlara, çimenliklere yayılmaya gitmişti. Şetrebe'nin keyfi yerindeydi. O bahçesinin bu tarla benim geziyordu. Yemyeşil çimenlerde yayılmaktan semirmişti. Öyle bir duruma gelmişti ki görenler tanıyamazdı. Şetrebe'nin yaşadığı orman yemyeşildi. Çeşit çeşit ağaçlar yükselirdi. Bitişiğinde gür otların fışkırdığı çayırlık uzuyordu. Şetrebe burada karnını doyurdu. Buz gibi pınardan su içti. Keyif içinde gezinirken bağırmaya başladı. Büyürtüsü dört bir yana ulaştı. Ormanda hayvanların kralı arslana kadar gitti sesi. Arslan bu sesi daha önce hiç duymamıştı. Korktu. Tir tir titremeye başladı. Fakat kimseye belli etmedi korkusunu. Herkes onu korkusuz sanıyordu. Ormanın hakimiydi. Hiçbir şeyden korkmazdı. Fakat bu duyduğu ses garip bir şeydi. Aslan ormanın yüksek bir yerinde oturmaktaydı. Sarayı buradaydı. Çevreyi rahatlıkla görebiliyordu. Saraya yakın bir yerde iki çakal yaşardı. Zeki mi zekiydi bu çakallar. Saraya yakın olmalarına rağmen öyle olur olmaz zamanlarda aslanın yanına gidemezlerdi. Birinin adı Kelile, diğerininki Dimne'ydi. Dimne bulunduğu yerden aslanın korktuğunu gördü. Durumu arkadaşı Kelile'ye duyurdu. Kelile, bizim üzerimize görev değil, dedi. Kralımızın nasıl bir durumda olduğundan bize ne? Onun emirlerine uymakla yükümlüyüz. Gerisi bizi ilgilendirmez. Dimne, haklısın, dedi Kelile'ye. Kelile, öyle olur olmaz işlere burnumuzu sokmamalıyız, diyerek sürdürdü konuşmasını. Bu konuda bir hikaye biliyorum, dedi. Dimne merak etti. Anlatır mısın, diye sordu Kelile'ye. Tabii, niye olmasın, dedi Kelile. Ve anlatmaya başladı. Hikaye burnunu her işe sokan bir maymun hakkındaydı. Her işe karışan maymun. Marangozun biri büyük bir kütüğü ortadan ikiye biçiyordu. Fakat çok zor oluyordu bu iş. Kütük hem uzun hem de kalındı. Bir ucundan testereyle kesiyor, sonra kestiği yere bir odun parçası sıkıştırıyordu. Böylece kesilen yerin yarılması kolay oluyordu. Bir aralık marangoz ihtiyaç gidermek için çalışmasını ara verdi. Tam bu sıra maymun çıktı ortaya. Meğer sabahtan beri marangozu gözlüyormuş. Geldi testereyi aldı. Kütüğü biçmeye devam etti. Marangozun yardığı yere yerleştirdiği odun parçasını çıkardı. Çıkarır çıkarmaz yarılan kısım birleşti ve üzerine oturan maymunun kuyruğu orada sıkıştı. Zavallı maymun can havliyle bağırıyordu. İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Bağırtısına marangoz yetişti ki ne görsün? Zavallının kuyruğu koca kütüğün yarılan kısmına sıkışmış. Marangoz maymunun kuyruğunu güç bela kurtardı. Kurtardı kurtarmasını ama bir güzel de azarladı onu. Bir daha olur olmaz şeye burnunu sokma. Kelile Dimne'ye bu hikayeyi anlattıktan sonra insan üzerine düşmeyen şeye karışmamalı dedi. Dimne çok doğru dedi. Kelile bazen insana layık olmadığı şeyler verilmek istenir. Bu durumda eğer layık değilse kesinlikle almamalıdır. İçinde bulunduğu duruma şükretmelidir deyince Dimne sordu ona. Peki kralımızın durumuyla bu hikayenin ilgisi var mı? Kelile şaşırdı. Sorusuna soruyla karşılık verdi. Sence var mı? Var, dedi Dimne. Ben senin anlattığın hikayeden şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Padişahlara yaklaşmak sadece çıkar için değildir. İnsan dostlarına yardım etmek için bir güç bulabilir bu yakınlaşmaktan. Düşmanlarına karşı da padişahların gücünden yararlanabilir. Yoksa tembel tembel oturmak iyi değildir. Haklısın, dedi Kelile. Dimne devam etti konuşmasına. İnsan elde ettiği şeylere yetinmemeli. Söz gelimi bir arslan bir tavşan avlasa, sonra bir yaban eşeği görse, tavşanı bırakıp onu avlamalı. Tavşan mı büyük, yaban eşeği mi? Bir köpek kendisine verilen bir kemiğe bağlanıp kalmamalı. İnsan bir hizmet yapsa, onunla yetinse, sence iyi mi? Değil kuşkusuz, dedi Kelile. Dimne, insan daima her şeyin iyisini aramalı, dedi. Kelile, ama insan gücünün sınırı var bir de, dedi. Bu sınırı zorlamak boşuna uğraşmaktır. Hayır, dedi Dimne. Ben senin gibi düşünmüyorum. İnsan daima yüce şeylere gözünü dikmeli. Bulduğuyla yetinmemeli. Bu konuda bir hikaye biliyorum. Onu anlatmamı ister misin? Kelile, çok iyi olur, dedi. Bunun üzerine Dimne iki arkadaş hikayesini anlatmaya başladı. İki arkadaş. Dorukta uyanır insan gün ışığına. Vaktiyle ülkelerin birinde Zalim ve Ganim adında iki arkadaş yaşardı. Bir gün birlikte geziye çıktılar. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Gide gide bir çöle vardılar. Geniş, engin bir çöldü burası. Aç kaldılar, susuz kaldılar. Güç bela çölü geçtiler. Tekrar düştüler yola. Sonunda yüce bir dağa ulaştılar. Eteğinde büyük bir havuz vardı. Çevresi rengarenk çiçeklerle donanmıştı. Ağaçlar yeşilliklerini havuza taşımışlardı. Cennet gibiydi sanki. İki arkadaş nasıl da yorulmuştu. Havuzda bir süre dinlenmek istediler. Kenara oturdular. Yanlarında getirdikleri azıktan biraz yediler. Havuzun suyu oldukça serindi. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Çevreyi seyrederken gözlerine bir şey ilişti. Gidip baktılar. mermer bir levha. Üzerinde ilginç bir yazı. Okudular. Çok şaşırdılar. Şöyle diyordu yazıda. Ey yolcu, bir yolculuğa çıkmak ister misin? Sonuçta seni sonsuz bir mutluluk bekliyor. Atılmak istersen eğer bu maceraya, önce havuzu yüzerek karşıya geç. Oradan taştan bir aslan heykeli göreceksin. Şayet onu omuzlayıp bir çırpıda şu dağa çıkarabilirsen, sınırsız bir mutluluğa erişeceksin. Fakat çıkacağın yol çok sıkıntılıdır, yorucudur. Yokuş diktir. Yolda ayağına dikenler batacak, çalılar takılacak. Yırtıcı hayvanlarla karşılaşacaksın. Onlardan kurtulmak güçtür. Bütün bunları yenersen sonuçta mutlu olacaksın. İki arkadaş donup kaldılar. Bir süre sessizce durdular. Sessizliği önce Salim bozdu. Ben, dedi, böyle sonu belirsiz bir maceraya atılamam. Ganim itiraz etti. Zahmetsiz bir şeye ulaşılmaz. Sıkıntı çekmeden insan mutlu olamaz. Salim düşüncesinde kararlıydı. Hayır, dedi, ben onca tehlikeyi göze alamam. Ganim, sen kabul etmezsen etme, dedi. Ben şansımı deneyeceğim. Salim korkmuştu. Arkadaşına acıyordu. Bari, dedi, senin karşılaşacağın tehlikeleri görmeyeyim. Ve uzaklaştı oradan. Ganim korkusuzdu. Fakat yine de bir ürperti duymuyor değildi yüreğinde. Bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı, çevreyi seyretmeye başladı. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısındaydı. Kuşkulu kuşkulu yaklaştı. Gücünü toplayıp heykeli sırtladı. Yine okuyarak bildiği bütün duaları daha yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladı. Yokuş soluğunu kesiyordu. Oldukça dikti. Omzundaki heykel ses sanki gittikçe ağırlaşıyordu. Nefes nefese kalmıştı. Durup dinlenmek istedi. Yokuşta durmanın tehlikeli olacağını düşünüp vazgeçti. Anasından emdiği süt burnundan gelmişti. Sonunda dağın doruğuna varmıştı. Oflaya puflaya heykeli taşıdı doruğa. Yere koyar koymaz arslan dile gelip kükredi. Öyle bir kükreşti ki bu dört bir yana korkunç bir gürültü halinde yayıldı. Dağın arkasında büyük şehirler vardı. Arslanın kükreyişi kentlere kadar ulaştı. Sesi duyan bir grup insan Ganim'in bulunduğu yere doğru geliyordu. Ganim şaşkınlık içindeydi. Bir arslana bir de üzerine doğru gelen kalabalığa bakıyordu. Hiçbir şey anlamadı. Kalabalıktan çok korkmuştu. Aman Allah'ım, nedir bu başıma gelenler diye söylenmeye başladı. Kalabalık gittikçe yaklaşıyordu. Ganim'deki gerilim son sınırına ulaşmıştı. Fakat korkusu boşunaydı. Topluluktan birkaç kişi öne çıktı. Ellerinde süslü padişah giysileri vardı. Sessizce yaklaştılar, kaftanı Ganim'e giydirdiler. Başına büyük bir kavuk oturttular. Güzel bir küheylana bindirdiler ve şehre doğru yola koyuldular. Ganim şimdi çok sevinçliydi. Başıma devlet kuşu kondu galiba, diyordu. Yine de hayretler içindeydi. Kalabalıktan birisine sordu. O gördüğünüz aslan ve havuz tılsımlı şeylerdir, cevabını aldı. Bir başkası, bizim padişahımız ölünce dağdan arslanın kükremesini bekleriz. Arslan kükreyince yeni hükümdarımızın geldiğini anlarız, dedi. Dinlinin anlattığı bu hikaye Kirile'yi çok etkilemişti. Tamam, dedi, kabul ediyorum. Devlet yönetiminde önemli yerlere gelmek için soylu olmak zorunlu değil. Yetenekli ve akıllı olan bir kişi bu makama erişebilir. Fakat sonuçta başkaları yadırgamaz mı bunu? Sanmıyorum, dedi Dimne. Belki başlangıçta garip bulanlar olabilir. Ama sen eriştiğin makamın gereğini yerine getirirsen bir sorun çıkmaz. Kilili hala kuşkuluydu. Diyelim ki padişaha yakın bir mevkiye geldin. Seni kıskananlar olacaktır. Onların kötülüklerinden nasıl emin olabilirsin? Dinlenin kendine güveni sonsuzdu. Kolay, dedi. Bazı kurallara uymalısın. Kızgın olmamalısın. Sinirlenmemelisin. İnsanlara karşı yumuşak huylu olmalısın. Nefsinin istediğine karşı gelmelisin. Görevini düşünmelisin. Önüne hangi görev çıkarsa çıksın, çekinmeden kabul etmelisin. Serinkanlı olmalısın. Kilile, söylediklerin güzel şeyler, dedi. Peki padişaha kendini nasıl beğendireceksin? Dimne, o da kolay, dedi. Onun da yolu yordamı var. Öncelikle hükümdarına bağlı olacaksın. Ne olursa olsun buyruğundan dışarı çıkmayacaksın. Ülkenin ve padişahın yararına olan her işi destekleyecek, özendireceksin. Zararlı şeylerden kaçındıracaksın. Ve sultanını gerçek ve sevgiyle seveceksin. Kirile Dinli'nin kararlı olduğunu anladı. Bari dedi. Padişahın yanında bulunmanın ateşten bir gömleği giymek kadar tehlikeli olduğunu aklından çıkarma. Dinle Kirile'ye hak verdi. Dediklerin doğru dedi. Önerilerin için teşekkür ederim. Dinle'nin gerçekten de kararı karardı. Dediği dedikti. Ne yapıp yapıp Aslı'nın yanına gidecekti. Sonunda dediğini yaptı. Saraya gitti, durumunu bildirdi. Ve huzura kabul olundu. Aslan önce Dimne'yi küçümsedi. Kimmiş dedi benimle mutlaka görüşmek isteyen. Dimne ileri atıldı. Bilmem efendim dedi. Sen de kimsin? Ben dedi Dimne. Size vakti zamanında hizmet etmiş filan çakalın torunuyum. Aslan hatırlamakta güçlük çekti. Fakat sonunda dedesini hatırladı Dimne'nin. Ve aradan günler, haftalar, aylar geçti. Dimle öyle kolay bir lokma olmadığını Arslan'a kabul ettirdi. Arslan pek çok konuda düşüncesini sordu Dimle'ye. Her defasında şaşırtıcı cevaplar aldı. Gün geçtikçe Arslan'ın gözüne daha da girdi. Sözünü dinletti, övgüsünü kazandı. Ve artık Arslan en küçük bir karar verirken bile Dimle'ye danışır hale geldi. Dimle kralın en yakın adamı oldu. Günler böylece geçip giderken bir gün Arslan'ın huzurundayken "Efendimiz," dedi Dimle. "Sizi çok zamandır durgun görüyorum. Avlanmak, uzak diyarlara gitmek, gezip görmek çok yararlıdır. Sizde böyle bir istek göremiyorum. Eğer benim bilmediğim bir nedeni varsa söyleyiniz." Arslan yarasına dokunulmuş gibi oldu. Korkuyordu. Gerçek nedeni buydu. Fakat Dimle'ye bundan söz etse miydi? Bir süre sessiz kaldı. Sonunda anlatmaya karar verdi. Tam bu sırada öküz Şetirebe'nin o korkunç büyürtüsü duyulmaz mı? Kral nasıl da korkmuştu. Beti benze atmış, tir tir titremeye başlamıştı. Artık Dimne'den bunu gizlemesi mümkün değildi. İşte dedi, beni korkutan şey bu. Sesi böylesine korkunç olursa kim bilir kendisi nasıldır? Dimne kurnaz kurnaz gülümsedi. Korktuğunuz şeye bakın. Doğrusu belki de en korkulmayacak şey bu olmalı diyerek padişaha yatıştırmaya çalıştı. Fakat bir anda korkuyu yenmek imkansızdı. Kurnaz Çakal Arslan'a bir tilkinin hikayesini anlatmaya başladı. Şaşkın Tilki. Bir gün dedi, bir tilki ormanda geziniyordu. Ağacın üzerinde semiz mi semiz bir horoz gördü. Ağzının suyu aktı. Kenara sindi, saklandı. Horoza saldıracağı sırada garip bir ses. Güm, güm de güm, güm. Baktı sesin geldiği yöne, gördüğünden bir şey anlayamadı. Tilki davulu ne bilsin, saf saf düşündü. Bu da ne acaba? Nasıl bir yaratık bu böyle diye. Fakat sesi böyle ilginç olur da tadı olmaz mı? Bu düşünceyle horoza değil ona saldırmayı kurdu aklından. Bir süre bekledi. Davul rüzgarın sallamasıyla güm güm, güm güm de güm güm diye sesler çıkarıyordu. Tilki gerildi, gerildi davula doğru atıldı birden. Fakat bir de ne görsün? İçi boş bir kasnak. Yiyecek gibi değil. Bu arada horoz da kaçmıştı. Tilki yaptığına pişman önüne baka baka uzaklaştı orada. Dinle, Arslan'a bu hikayeyi anlattıktan sonra doğrusu dedi. Sizin gibi güçlü kuvvetli bir sultanın ne olduğu belirsiz bir gürültüden çekilmesi doğru değil efendimiz. Arslan kuşkuyla baktı Dinle'ye. Şetrebe'nin büyürtüsü kuşkulu bakışlarının üzerine bir kez daha düşünce Arslan'ı tekrar aldı bir korku. Dinle, Arslan'dan olayı öğrenmek için izin istedi. Buyruğunuz olursa gidip araştırayım. Bu sesin kime ait olduğunu öğreneyim. Arslan istemeye istemeye razı oldu. Bir yandan seviniyor, bir yandan üzülüyordu. Dimne yanında birkaç kişiyle yola çıktı. Kralsa sabırsızlık içinde beklemeye başladı. İzin vermekle doğru mu yaptım acaba diye hayıflanıyordu. Neden sonra Dimne huzura geldi. Gülümsüyordu. Arslan şaşırdı. Aklını kaçırmış olmalı diye düşündü. Dimne kurnaz kurnaz gülümseyerek... Sizi korkutan o korkunç sesin sahibi kim? Bilin bakalım dedi. Arslan tuhaf tuhaf baktı Dimne'ye. Dimne inanmayacaksınız ama bir öküz dedi. Öküz mü diye atıldı Arslan. Nasıl da şaşırmıştı. Evet öküz diye devam etti Dimne. Otlamaktan sevinmiş büyük bir öküz ama sevimli mi sevimli. Dilerseniz gidip hemen getireyim huzurunuza. Arslan kulaklarına inanamadı. Niye olmasındı? Öküze sahip olmak güzel olurdu. Pekala, getir bakalım diye buyruk verdi. Dimne Şetrebe'nin yanına gitti. Buralarda ne aradığını, ne zamandan beri bu ülkede yaşadığını sordu. Şetrebe başından geçenleri bir bir anlattı. Dimne, bu ülkenin sultanı var, büyük ve güçlü bir arslan. Şimdiye dek onun huzuruna niye çıkmadın, doğrusu anlayamadım diye sordu. Şetrebe, eğer canıma kastıyorsa niçin gitmeyeyim diye kuşkulu kuşkulu konuştu. Kurnaz Çakal güldü. Canına niye kast olsun? Tam tersi, senin gibi güçlü kuvvetli hayvanları çok sever o, dedi. Bunun üzerine Şetrebe ile birlikte saraya döndüler. Arslan Şetrebe'yi sevinçle huzuruna kabul etti. Onu uzun uzun dinledi. Çok iltifatlarda bulundu. Bununla da kalmadı, sarayda yaşamasını istedi. Şetrebe artık padişahın adamı olmuştu. Nereden nereye? Artık kırlarda başıboş gezmek yoktu. Arslan'ın yanında ülke yönetiminde yardımcı olacaktı. Aradan uzun bir zaman geçti. Öküz sarayda önemli görevler üstlendi. Kral pek çok konuda ona danışıyordu. Toplantılarda yer alıyordu. Düşüncesine başvuruluyordu. Gün geçtikçe öküzün saraydaki durumu değişti, daha da iyiye gitti. Öyle ki dinle bile gölgede kalmıştı. Kurnaz Çakal bunlar rahatsızdı kuşkusuz. Gidip durumu arkadaşı Kelile'ye anlattı. Sen, dedi Kelile, kendi elinle yapmışsın. Öküzü tut arslanın huzuruna götür. Onun has adamı yap, sonra da şikayet et. Buna hakkın yok, Dimle çok üzüldü. Kelile ona bir hikaye anlattı. Senin durumun öyküdeki adama benziyor. Dinle de gör. Bir derviş masalı. Çok sağlam surlu şehirlerden geçtim, beni tanımadılar. Bir zamanlar şanı yüce padişah, eşsiz güzellikteki kaftanlı garip bir dervişe armağan etmişti. Derviş, gece gündüz ibadet eden, kendi halinde sessiz sedasız yaşayan bir güzel insandı. Ne kaftanda gözü vardı, ne fistanda. Meğer aç gözlü bir hırsızın gönlü düşmesin mi padişahın armağanına? Nasıl yaparım da bu elbiseye sahip olurum diye düşünmeye başlamasın mı? Sonunda bir yolunu bulmuştu hırsız. Gidip dervişe bağlandı. Öğrencisi oldu. Gerçekte olmamıştı. Gözü sırmalı kaftandaydı. Her şeyi giysi için yapıyordu. Derviş ne bilsin. Günler böylece akıp gitmiş, hırsız dervişin gözde bir öğrencisi oluvermişti. Ve bir gün sessizce bir yolunu bulup elbiseyi çalıvermişti. Derviş ne yapsın, zavallı. Günlerce düşünüp durdu. Sonunda kayıplara karışan öğrencisinin bu işi yaptığını anladı. Ve onu bulmak için düştü yollara. Yolda iki inatçı keçi gördü. Kıyasıya dövüşüyorlardı. Öyle ki kan revan içinde kalmışlardı. Bu arada bir de tilki vardı ortada, kavgayı fırsat bilen. Keçilerin kanı aktıkça tilki yalıyordu. Kendi kendine çok garip diye söylendi. Devam etti yoluna. Gide gide bir şehre vardı. Çevresinde surlar yükseliyordu. Surların kapısı henüz açılmamıştı. Biraz dolaşmak istedi. Gezerken surların yanında bir ev gördü. Penceresinde kadının biri oturmuş çevreyi seyrediyordu. Kendisinin yabancı olduğunu anlayıp eve davet etti. Girdi derviş. Sessiz bir odaya çekilip ibadet etmeye koyuldu. İlginç bir evdi burası. Tekin bir yer değildi anlaşılan. Kadın genç kızları erkeklerle baş başa bırakıyor, karşılığında da para alıyordu. Derviş olup bitenlerden habersizdi. Kadının çalıştırdığı genç kızlardan birisi eve sürekli gelen delikanlının birine aşık olmuştu. Başkasıyla düşüp kalkmıyordu. Kadın bundan çok rahatsızdı. Delikanlıyı öldürmek niyetindeydi. Derviş evdeyken bunu fırsat bildi. Genç kızla birlikte uyuyan delikanlının ağzına bir boru yerleştirdi. İçine zehir koydu. Borudan üfleyecek, böylece zehir gencin midesine kadar gidecekti. Fakat tam bu sırada inanılmaz bir şey oldu. Genç adam birden aksırdı ve borudaki zehir kadının boğazına kaçtı, acıyla bağırarak düşüp öldü oracıkta. Derviş gördüklerine inanamadı. Evi hemen terk etti. Kendini birden sokakta buldu. Sokakta gezinirken eski bir öğrencisine rastladı. Adam terlik satıyordu. Hocasını görünce çok sevindi. Onu evine götürdü. Oturdular bir süre, yiyip içtiler. Eskilerden konuştular, anılarını hatırladılar. Terlikçi daha sonra pazara gitmek üzere evden çıktı. Giderken karısına da tembih etti. Misafirimiz benim hocamdır. Çok saygıdeğer, çok dindar bir insandır. Hizmette kusur etme. Kadın, olur, sen merak etme diyerek terlikçiyi gönderdi. Meğer kadının bir dostu varmış. Onunla haberleşmesini de yaşlı bir cadaloz kadın yapıyormuş. Zahit odasında yine ibadet ediyor, sessizce olup bitenleri seyrediyordu. Haberci kadın geldi. Terlikçinin karısıyla bir süre konuştu. Kadının erkek arkadaşı gelmiş, evin yakınında dolaşıyordu. Akşam oldu. Terlikçi evine geldi. Gelirken karısının dostunu evin çevresinde dolaşıyor görüp çok sinirlendi. Daha önce de görmüştü bu adamı ve içini bir şüphe kemiriyordu. Terlikçi içeri girer girmez karısına bağırmaya, dövmeye başladı. Hırsını alamadı, götürüp kadını mahzeninde bir direğe bağladı ve yatağına girip uyumaya başladı. derviş odasında kaygıyla izliyordu olup biteni. Gece vakit ilerlemişti. Aracı kadın gizlice mahzene girdi, kadını direğe bağlanmış buldu. Yalvarıyordu zavallı. Ne olur çöz beni. Akşamdan beridir dayak yiyorum kocamdan. Sevgilime de haber gönder gelsin. Onunla bir an olsun görüşeyim. Kadın, nasıl olur dedi. Sen bağlısın bir kere. Direğe ben sevgilimle görüşene dek seni bağlarım. Biraz durursun olur biter. Aracı kadın kabul etti. Kadın çözdü. Direğe kendisini bağlattı. Terlikçi gece uyandı. Karısına seslendi. Sinir hala yatışmamıştı. Direğe bağlı aracı kadın ses vermedi. Bunun üzerine terlikçi daha da kızgınlaştı ve karanlık mahzene girdi. Hışımla kadına doğru geldi, karanlıkta yüzünü seçemiyordu. Elindeki bıçakla kadının burnunu kesti. Al, bağırarak bunu dostuna gönder, hediye olarak. Aracı kadın çok korkmuştu. Canı fena halde yanmasına rağmen sesini çıkaramadı. Terlikçi hışımla döndü yatağına yattı. Sabaha doğru karısı mahzene dönmüştü ki ne görsün? Aracı kadının yüzü kanlar içinde. Çözdü kadını, kendisini direğe bağlamasını istedi. Sabah oldu, gün doğdu. Yeni gün neler saklıyordu bilinmezdi. Dindar adam odasında dehşet içinde olup biteni izlemeye devam ediyordu. Ne garipti bu dünya. Ne ilginç olaylar yaşanıyordu. Terlikçinin karısı sabah kocasının burnunun kesik olmadığını göreceğini düşününce telaşa kapıldı. Ve kendini temize çıkarmak için bir plan kurdu kafasında. Kocası mahzenin kapısına geldiğinde bağırmaya başladı. Ey zulme uğrayanların Rabbi, ey yerleri ve gökleri yaratan Yüce Allah, benim günahsız olduğumu sen biliyorsun, suçsuz olduğumu sen görüyorsun. Kocam benim burnumu keserek güzelliğimi yok etmeye kalkıştı, sen yüzümü eski haline döndür. Terlikçi mahzenin kapısında bir süre durdu, karısının sözlerini dinledi. Kızgınlık içinde, vay utanmaz kadın, vay ahlaksız kadın, hangi yüzle Allah'a dua ediyorsun? Cenab-ı Hak hiç senin gibi bir ahlaksızın duasını kabul eder mi? Diye bağırdı. Kadın kurnaz kurnaz gülümsedi karanlıkta. Terlikçi kadına doğru yaklaşmıştı ki ne görsün? Burnu yerinde duruyor. Önce gözlerine inanamadı. Sonra karısının gerçekten iyi bir insan olduğunu düşündü ve özür diledi. Kendisini bağışlamasını rica etti. Söz veriyorum sana. Artık hiç şüphe etmeyeceğim senden diye de söz verdi. Gelelim aracı kadına. Yüzü kan içinde evine dönen aracı kadın o gece yatamadı. Sağa döndü olmadı, sola döndü olmadı. Ne yaptıysa gözüne uyku giremedi. Çektiği acı bir yana, sabah ben insanların içini nasıl çıkarım diye telaşa kapıldı. Kocası, usturalarımı, neşterlerimi, bütün bıçaklarımı getir deyince aracı kadın bunu fırsat bilmişti. Gidip sadece bir ustura getirdi. Bundan başka bıçağın yok dedi. Deliye dönen adam usturayı fırlatınca vay burnum vay yandım diyerek yere yıkıldı aracı kadın. O denli bağırmıştı ki konu komşu başlarına üşüşmüştü. Görenler kadına acıdılar. Durum mahkemeye iletildi. Hakim tarafları ve şahitleri dinledi. Adamın da burnunun kesilmesine karar verdi. Tam ceza uygulanacaktı ki bizim derviş çıktı ortaya. Olayları başından sonuna dek anlattı. Böylece adam kurtulmuş, aracı kadınla terlikçinin karısı da cezasını bulmuş oldu. Kelile öyküyü anlatmayı burada bitirdi ve arkadaşı Dimne'ye, sen de sultanların yanına sokulmak için hırs göstermeseydin bu duruma sürüklenmezdin ve bir öküz yüzünden kendi ellerinle gözden düşmezdin diye çakıştı. Dimne, sen dedi, kuşların öyküsünü biliyor musun? Hangi kuşların dedi Kelile. Düşmanlarından öç alan serçelerin. Hayır dedi Kelile, lütfen bana anlatır mısın? Tabii dedi Dimne, neden olmasın? Ve intikamcı serçelerin hikayesini anlatmaya başladı.